de çok güzeldi manzara. Hiç böyle buraya oturup şu manzaraya bakıyor musun?
Çok ama burada.
Manzara demişken keyif. Arkadaşlar burada böyle bir deniz manzarası falan yok yalnız onu söyleyeyim. Bu karşısı Maslak galiba değil mi?
Şey işte üst kattan var da karşısı Vahdettin Köşkü arkası Maslak.
Maslak. İstanbul'da da bayağı bir yapılaşma
işte var. Orada yani. Orada tabii gökdelenler var.
Gökdelenler.
Bu aşağı katta değil ama yukarı ikinci katta güzel boğaz gözüküyor.
Çam ağaçları var.
Aynen bizim bahçe var aynen.
Şimdi biz senle Bir Başkadır filmini yorumlamıştık. Evet. Daha doğrusu sen yorumlamıştın ve çok da ilgi alaka görmüştün.
Evet, evet.
O dönem tabii benim YouTube kanalını açtığım ilk dönemlerde. Ben ona rağmen çok şaşırmıştım yani. Hani çok küçük bir kıvılcım vardı.
Bayağı yankı yarattı.
Çok ciddi insanlar izlediler, abone geldi falan. Şimdi Netflix'te bir film
yayınlandı evet.
Ve herkes acayip bir ilgi gösterdi. Tweet attılar, Instagram'dan paylaştılar. İzlemeyene böyle bir cahil muamelesi yapıldı
tek
falan.
Tek Türkiye'de değil bu sefer dünyada. Bir Başkadır ulusal fenomen oldu. Evet. Yurt dışında da belki izlendi ama bizim kendi içimizde çok izlendi. Şimdi bu Don't Look Up, yukarıya bakma diye herhalde bilmiyorum Türkçe'ye evet. Çevirdiler bir film başını. O bütün dünyada izlendi ve bence bir başyapıt. Çok çok büyük film yani. Onu sana söyleyeyim.
Sen filmi tavsiye üzerine mi izledin?
Hayır. Şimdi zaten bu yönetmen Adam McKay benim çok sevdiğim bir yönetmendir. Bu Big Short film vardır meşhur Büyük Açık. Şimdi herkes bir kere finans ve ekonomiden anlamak isteyen herkes o Büyük Açık filmini 10 kere ama bir kere kifayet etmez. 10 kere seyretmesi lazım. O Büyük Açık zaten kitabı da var hatta bende. Onu da gösteririm birazdan. O kitabın şeyidir. Yapım hale getirilmiş. Christian Bale, Brad Pitt'in oynadığı. Birçok insanın oynadı. Çok başarılı bir filmdir. O oradan beri tanıdığım bir yönetmen. Eski güzel komedileri var.
Radar'da zaten.
Tabii falan. zaten politik bir mizah örneği. Ama tabii birçok arkadaşım hemen girer girmez. İşte biz daha yani Uludağ'daydık. Konuşuyordu herkes.
Adam zaten radardaydı yani.
Evet. Onun için hani zaten birçok dostum da izlemiş falan filan ama bu kadar iyi bir film ben beklemiyordum. Bir kere Türkiye'deki yorumlara bakıyorum. Bu yorumların hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu film sadece cumhuriyetçilerin eleştirisi. Amerikan sistemindeki daha sağ unsurların eleştirisi falan değil. Herkesi eleştiren hakikaten devrimci bir yapı. Ve bu derece başarılı olmuş ve bu derece bütün Amerikan sistemini hiç istisnasız eleştiren böyle bir film ben hatırlamıyorum. Evet. Küçük küçük şeyler vardır. Yazarlar, çizerler, orada söyler, burada söyler. Ama burada sadece bir şeyi yok. Mesela bu Ivy League yani 7 tane Amerikan üniversitesi vardır. Orada kültüre de eleştiriler bakıyor. Yani siz bir işleviniz yok artık dünyada demeye getiriyor. Hem ana akım medyaya hem de alternatif medyaya. Yani ana akıma da alternatif ediyor. Hepiniz boşsunuz, hepiniz aynen. Çaklabanlık yapıyorsunuz diyor. Mükemmel giriyor. İki, zaten Meryl Streep'in oynadığı başkan karakteri tam bir cumhuriyetçi başkan karakteri değil. Herhalde Bill Clinton'la resmi var falan filan. Şeyde. Mesela Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakter, yani astronom, Michigan State Üniversitesi'nden. Yani o ortalama bir taşra üniversitesi gibidir Michigan State. İyidir ama bir Ivy League, sarmaşık ligi dediğimiz en klas 7 üniversite değildir. Orada onun oğlu var, yani başkanın oğlu. Aynı zamanda şey, onun chief of staff özel kalemi kokain mokain çekiyor falan filan. Onu da güzel gösteriyor. Ama o da mesela demokratların kültürüdür Amerika'da. Anlatabiliyor muyum? Daha şey yani burada ben Türkiye'de böyle yorumları görünce şok oldum yani. Böyle saçma sapan bir şey. O orada Amerikan siyasal sisteminin yozlaşmışlığını, iki taraflı cumhuriyetçilerin manyaklıkları, demokratların da inanılmaz steril o siyaseten doğruculuk adına her şeyin içini boşaltmalarını bu kadar mükemmel anlatan bir ve bu kadar etkili bir film yok. Küçümsüyor hemen ya Michigan State nedir falan bizim diyor Harvard Princeton'dan soralım diyor. O mesela demokratların kültürü. Zaten Harvard'da Princeton'da cumhuriyetçiler yok.
İnce mesaj.
Tabii. Cumhuriyetçiler Harvard'da Princeton'dan bir tane cumhuriyetçi hoca yoktur. Orada yoktur. Amerika'da net bir bölünme vardır o konuda yani. Bizde de şimdi benzer bir şey olmaya başladı ama bizde eskiden öyle değil. Boğaziçi Üniversitesi mesela 2010'da külliyen evet dedi. Yani o yetmez ama evet de Boğaziçi'de var. Hatta Kemalistler Boğaziçi Üniversitesi'ne saldırırdı işte bunlarda bilmem ne. Öyle değil. Onlarda bu her zamanki ayrımdır. Bu arada evde çeşitli hareketlilikler var. Aynen. O geliyor, o gidiyor. Tam nerede kalmıştık?
Boğaziçi Üniversitesi dedin.
Dolayısıyla orada onu çok güzel anlatıyor. Başta çok fazla dalgasını geçtiği kanal CNN. Amerika'nın ana akım o liberal establishment'ının yani liberal kurulu düzeninin kanalı. Fox değil. Fox News değil orada tenkit ettiği. Anlatabiliyor muyum? Fox News zaten çok kolay dalga geçecek bir kanaldır. Yani çok şeydir böyle aşırıdır maşırıdır vesaire. Bak öyle bir filmin mizah damarı kuvvetli ki bir yerde mesela ona baktım kimse yazmamış. DiCaprio şeye geliyor. Jennifer Lawrence'la beraber televizyona. Ariana Grande'nin oynadığı bir şey karakter var. R&B'ci kadın karakter var. O da rapçi arkadaşından ayrılmış. Herkes onu konuşuyor. Onlar falan. Aynen. Müthiş şeyler. DiCaprio diyor ki orada ayrılmışsınız diyor. Çok üzüldüm falan filan diyor. O da kart zampara git sen yaşıtlarına takıl diyor. Biliyorsun DiCaprio hep gençlerle çıktı. 20-21. O aslında orada DiCaprio'nun kendisini eleştiriyor. Yani DiCaprio da kendi kendine dalga geçtiriyor filmin altı. Biliyor musun? Hani DiCaprio da şimdi bizim Erman Toroğlu evlendi. 34 yaş küçük bir avukatla kendisine. Evet, hayırlı olsun hocam. Bizim Al Chapo Erman Toroğlu'na. DiCaprio böyle hep 20-21 yaşında kadınlarla çıktığı için ona yönelik çok ağır eleştiri vardır. O da ona orada referans yapıyor falan filan. Böyle bir komedi. Ama hiçbir tarafı tutmuyor film. Yani ben bu adaleti ilk defa bu kadarını gördüm. Yani Hollywood'u da yerden yere geçiriyor. Amerika'nın establishment medyasını da yani New York Times, Washington Post'u da. Cumhuriyetçiler o şeyler, komplocular işte zaten onları da al geçiyor. Ve eleştiriyi en tepede tutuyor. Diyorum yani gerçekten o manada hiçbir yer bırakmıyor. O şey karakteri, o firmanın baş, CEO'su karakteri, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve hatta Tesla'nın başındaki Elon Musk'ın bir karışımı. O yaptığı şey karakter var ya mesela o da sürekli bizim Türkiye'de de bu adamlar hakikaten hepsi büyük deha insanlık için. Öyle bir şey yok. İnsanlık için falan kendi verdikleri diyor. Bunlar çıkarlar peşinde adamlar. Ama çok zekiler. Bir yandan da bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar bir sürü şey. Ondan itibaren bütün bir film o sıkışmış Amerika'yı mükemmel anlatıyor.
İnsanlar sence bu filmi Türkiye'de niye bu kadar beğendiler?
Abi bir kere bütün dünyada bir akım oluşturdu. Çok bir kere zevkli. 2 saat küsur dakika olmasına rağmen, 2,5 saate yakın olmasına rağmen çok akıcı bir film. İyi bir mizah var. Bir de dediğim gibi ne kadar anladı anlamadı ama insanlar. Her şeye köktenci bir eleştiri getiriyor. Yani kökten devrimci bir eleştiri getiriyor. Ve açık yer bırakmıyor. 2, Hollywood filmi olmadığı için, Netflix'e imkanları verdiği için filmin sonu karşı kötü olarak dalga geçiyor. Ama hani genelde hep happy endli ister Hollywood. Yani o iyi, evet. Mutlu sonlu ister. Bu mutlu sonla bitmiyor. Tabii fazla spoiler da vermeyelim ama ya da izleyenler izlesin.
Artık onu da belirtelim. İzlemeyen kalmamıştır.
Yani. İzleyenler izlesin. İzlemeyen izlemesin. İzleyen...
Evet. Şu anda burada senin yorumlar daha dikkat çekiyor.
İzleyenler izlesin. Ama bak şimdi olay şu. Bir göktaşını 2 astronom keşfediyor. Bunlar 6 ay sonra bu dünyaya çarpacak ve herkes geberecek. Hatta kız işte hepiniz gebereceksiniz diyor. O da şey oluyor değil mi? Sosyal medya fenomen oluyor. Herkes herkese atıyor. İlk füze fırlatıyorlar. Millet füze fırlatma challenge yapıyor. Kafasını gözünü yarıyor millet falan filan. Onlar yani günümüz toplumunun kemiksiz bir güzel eleştirisi. Ama burada yer bırakmıyor. Bak şu çok önemli. Bir tarafa yaslanırsın öbür tarafa dalga geçersin. Öyle değil.
Burada her tarafa.
Hollywood sanatçıları da. Şarkıcılar da mesela o şey ikiye bölünüyor. Şöyle anlatalım tabii biraz detaylı. Göktaşı dünyaya çarpacak. Bu başta işte medyanın lagalukası da geliyor. Uzun süre yapılamıyor. En son toplum ikiye ayrılıyor. Yukarı bakın. Just look up. Yani yukarı bakın bak yıldız var. Kuyruklu yıldız yok diyor bir kesimde işte. Covid-19 yok diyenler gibi. İşte küresel ısınma yok diyenler. Orada o şeylere, komplocu sağcılara. Öbür taraftaysa just look up. Yani yukarı bak kuyruklu yıldız var diyenlerin de sahtekarlığını anlatıyor. Bütün o aslında Live Aid konserleri, şu sanatçıların toplanıp Afrika'ya yardım vardı. Onların hiçbirinin fazla bir işlevi yokmuş çünkü dünyada. Yani gerçekçi olmak gerekir. Yani onlar bizim sanatçılarla yapar falan. Bana da hep şey gelmiştir, sahtekarcı gelmiştir. Yani bir tane şeye bir damla atıyorsun sen. Bu koskoca yangına bir damla atarak böyle duyar kasıyorsun. Yani aslında tam doğrusu duyar kasmacılık denen hem solda hem de liberaller arasında çok yaygın olan o bakış açısını da darmadağın ediyor. Adam McKay. Yıkıyor. Yani sadece sağcı, Amerika'daki sağcı, faşist anlayış değil. Onun karşısında duyar kasanların da bir şey değiştiremediği, onların da düzenin bir parçası haline geldiğini mükemmel eleştiriyor. Yani Demokrat Parti'nin ötesinde, bırak Cumhuriyetçiler Demokratları, Demokratların ötesinde o Amerika'nın 7 üniversitesindeki sol ve liberal entelektüelleri, akademisyenleri de paramparça ediyor. Ve bu çıtayı en tepeye koyuyor. Bu çok önemli. Ve burada şeyler kadar... Yani o işte belli şirketler işte Elon Musk, Tesla, Apple, Steve Jobs ve Tim Cook, Bill Gates, Microsoft falan o düzenli de şey yaptığı manzarası çok gerçekçi bir manzara. Yani onlara yönelik bir lüzumsuz övgü falan filan bunlar doğru değil. Bunlar elbette yaratıcı adamlar, çok zeki adamlar, dehşet engin zeka.
Girişimciler falan.
Ama aynı zamanda menfaatlerinin peşindeler. Ve... Bu dediklerini yaparlar. O kadar doğru ki yani göktaşı geliyor bundan önce şeyini alalım, mineralleri alalım falan derler ya. Derler o çok doğru. En sonunda da o uçakla kaçma olayı da aynı şekilde. O tabii bir arkadaşım dedi ki ya o da hani bu faşist manyakların komplo teorilerine uygun değil. Hani Bill Gates bize çip takacak falan gibi. Doğru ama bu adamların, o faşist manyakların, komplo teorileri, bizi de mesela saçma sapan programlar çok tutuyor. Güngören'den bir emlakçı var. Adam fenomen olduğu için ismini vermeyeyim yani. Herif Güngören'deki emlakçıydı. Saygımız var yani de oradan komple profesör oldu yani. Var ya bir herif, sizi söyletme bana. Neyse yani zaten millet onu dalga geçmek için de izliyor. Bizim Türkiye'nin programı falan çok çıkıyor. Dalga geliyor yani, biraz dalga geliyor. Biraz böyle ilgi çekiyor. Ama o aslında o boşluktan kaynaklanıyor. Öbür tarafında samimiyete inanmıyor çünkü insanlar. Samimiyete inanmadıkça orayı entelektüel bilgiyle doldurmayınca da böyle sallıyorsun. Ama bütünüyle, bütünüyle yani o medya düzeninin ana akımına, alternatifine, siyasetin bütün kanatlarına ve dahası ana akım New York Times, Washington Post gibi gazetelere, aydınlara, Harvard'ın, Princeton'ın profesörlerine kadar. O çıkışsızlık, Amerikan sistemindeki o çıkışsızlık ve ne olursa olsun egemenlerin, egemen sınıfların kontrolündeki bir Amerika. Aslında bana göre çok anarşist bir eleştiri bu. Yani anarşist deyince hani bizde aklı silah külah öyle değil. Felsefi anlamda anarşist, devrimci bir eleştiri. Ve bunu Netflix gibi mecra üzerinden, işte DiCaprio'nun, Jennifer Lawrence'ın, Kate Blanchett'in, Meryl Streep'in oynadığı bu kadar popüler oyuncu üzerinden bu kadar yaygın yapması, yani böyle bir anarşist bir kitap yazarsın 5000 kişi okur değil. Çok ciddi bir başarıdan bahsediyoruz. Ve bu böyle iyidir, herkesin bildiği, hayır. Bizim Türkiye'de aslında o Türkiye'de herhangi bir siyasi spektrumda olup o filme dalga geçirmeyen kimse yok. Onlar da dalga geçiriyor. Evet. Yani bizdekiler de oraya baktığında kendilerini görmeleri lazım. O kadar mükemmel bir eleştiri. Burada Türkiye ile ilgili ne söylenebilir? Don't Look Up'tan hareketli. Adım adım oraya geleceğiz.
Zaten en önemli bence senden beklenen şey, bu filmi Türkiye ile biz nasıl meç edeceğiz?
İşte burada
ya da edebilir miyiz?
En önemli konu şu bak. Don't Look Up'ta ne var? 6 ay sonra mahvolacak bir dünya var. Her şey ortada. Görünen köy kulağı istemez. Ama onu bile bir şenliğe çeviren, bir şaklabanlığa çeviren bir Amerika portresi. Dal geçerek anlatılan, ikiye bölünmüş bir ulus, ikiye bölünmüş bir millet, Amerikalılar, doğru. Biz de öyleyiz. Ve bunu her şeyi siyasi polemik yapan, yukarı bak diyenlerle sadece bak diyenler, konserler veriliyor falan. Saçmalıklar. Hakikaten Amerika öyle. Yani mükemmel bir teşhir ya. Ha diyeceksin ki bu film çözüm öneriyor mu? Abi sanatçıların görev çözüm önermek değildir. Onu aydınlar ve siyasetçiler yapar. Mükemmel bir teşhir. Mükemmel bir teşhis. Adam McKay büyük bir sanatçı olduğunu bir kez daha gösterdi. Don't Look Up bir başyapıt. Kesin olarak. Ve yani dediğim gibi birçok kişinin anlamakta zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok kökten, üstten çıtayı çok yükseğe koyuyor. Türkiye'ye gelelim. Şimdi bizim de önümüzde bir süreç var. Bizde de herkes. Bak burada sevgili Adem. İlk kez kamera arkasında herkesin konuştuğu ama kameralar önünde konuşmadığı şeyi ben konuşacağım bugün. Don't Look Up filminin verdiği ilhamla.
Eyvah.
Bizim de önümüzde bir süreç var. En yakın 6 ay, en geç 18 ayda bir süreç var. Doğru mu? Hepimiz başkanlık seçimlerine doğru giden bir Türkiye var. Bölünmüş bir Türkiye var. İkiye bölünmüş bir Türkiye var. Hatta belki üçüncü tarafı da var bizde. 2-3 bölünmüş. Ve bu noktada, burada da hakkını yemeyeyim, İlk Nagihan bunu gündeme getirdi. Bir kaos olacağını hepimiz biliyoruz. Bunu birebir konuştuğunda AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, DEVA'lısı, Geleceklisi, HDP'lisi normal bir süreç yaşanmayacağını biliyor. Doğru mu kardeşim? Kimle konuşursak yani konuş. Normal bir şey olacak. Ne olacak? Yani sert geçecek. Kaos olacak. İçeriği ne olacak? O ayrı bir konu. Ama normal haydi seçim yarışı oldu. Ha, hayırlı olsun falan. Böyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz.
Ya belki de son dönemlerin en sert evet. Seçim arifesine gidiyoruz.
İnanılmaz. Yani. Böyle bir dönem yok. Daha öncekilerle falan. Daha öncekilerle de biz yani onu da öz eleştiri yapayım. Biz yazar çizer takımı vay en önemli seçime giriyoruz. Goy goy yapardık ama o bizim amaçlarımız açısından. Mesela işte 2011 seçimi AK Parti'nin kazanması askeri vesayetin çöküşü demekti. En kritik seçim ama ya orada AK Parti'nin galip geleceği belliydi. Yani biz garantiye almak için yapıyorduk. İşte 14-15'te. 14-15'te. Çok hayati. Çok hayatiydi.
Garantiye almak için.
Evet evet bastırıyorduk. Bu aslında İngilizce'de spin doctorluk yapıyorduk.
Psikolojik savaş.
Tabii yani. Psikoloji. Spinning yapıyorduk. İngilizce yani spin doctorluk yapıyorduk. Hiç bunlara dürüstçe söylememiz lazım. Evet. 14-15 seçimleri FETÖ'nün tamamen yıkılışı için çok önemliydi. Ama orada da 3 aşağı 5 yukarı AK Parti alacağı belli. İşte 41 oldu. Sonra yeniden 50 oldu falan.
Ama FETÖ de o seçimde çok bastırdı.
Bastırdı ve çöktü. 15 Temmuz'la beraber tamamen çöktü. Şimdi öyle bir durum yok. Yani bir öyle bir seçim ki bu. Partiler var, ittifaklar var vesaire ama şu kesin. Konuşuyorsun. Herkes şunu diyor. Evet ortalık karışacak. Ya kardeşim ortalık karışacak demek. bilmem kaç bin kişinin ölmesi demek. Ya da bilmem kaç yüz kişi. Fark etmez. Bir kişi bile ölse. Şimdi biz bu kadar düşünüyoruz. Ben de başta nagihane fikrine karşı çıktım. Bu sistemi yenileyelim falan. Sonradan ben de kardeşim düşündüm. Öyle bir niyet de yok yani şu an hani bir sistem yenileyelim falan filan. Her şey o kadar karambole giden bir Türkiye var ki. Bugün Türkiye'de bizim bu 6 ay, yani bu Kırmızı Pazartesi romanı vardır. Gabriel Garcia Marquez'in. Onun gibi. Herkes bir adamın öleceğini bilir kasabada. Nasıl öleceğini bilemez. Böyle izlerler. Hani nasıl olacak, nasıl olacak. Hakikaten adam ölür. Kırmızı Pazartesi. Herkesin bildiği cinayet gibi. Herkes kaos çıkacağını biliyor. Herkes. Ama buna da yönelik herkes. İktidarda, muhalefette. Böyle bak biz diyor. Hadi iktidar. İktidar olmanın avantajıyla. Rejim çok güçlü bir rejim. Onu konuşacağız. Der ki ben bitiririm, alırım, geçerim. E muhalefet. Yani muhalefet de öyle bir havaya girmiş durumda ki. Hükümetler yapıyorlar, kabineler yapıyorlar. CHP'nin iki tane şimdi konu magazinde kaçması, iki tane ağır topu geçen yemekte bana söyleyen CHP milletvekili arkadaşım. İçişleri Bakanı sen mi olacaksın, ben mi olacağım diye kavga ediyor.
O derece.
O derece Süleyman Soylu'yu indirdiler. Muhtemelen hapse de attılar kafalarında. İçişleri Bakanlığı yapacaklar. Eski paşalardan biri geliyor ben Milli Savunma Bakanı olayım diyor falan. Peki bunlar komik şeyler, çocuksu şeyler yani. Hani Amerikan toplumunu Adam McKay çok güzel tenkit ediyor. Bizimki de daha çocuksu bir toplum. Böyle bir toplum. E şimdi böyle bir ortamda kardeşim hakikaten de sembolik bir cumhurbaşkanlığı ve parlamenter başbakanlık hükümetinde partiler uzlaşsa böyle bir ihtimalattan kalkıyor kardeşim. Kan akma ihtimali, kaos ihtimali. Bu stres oradan kalkıyor. Bak kim olursa olsun. Ama orada ne devreye giriyor biliyor musun sevgili Ademciğim? Aynı Don't Look Up'taki gibi. Don't Look Up'ı biz Türkiye'de yaşıyoruz. Orada komedi bizdeki trajedi olacak. Orada komedi bize trajedi olacak diye endişe ediyor. Kardeşim neden endişe ediyor? Muhalefet diyor ki ya diyor biz şu başkanlık seçimi olsun da biz Tayyip Erdoğan tam devirelim. Ondan sonra da işte zaten Tayyip Erdoğan ve ailesini... Ne yapacaksak yapalım. Öyle bir olaydı şunu da söyleyeyim. Hani seçim oldu barışçıl olamaz. Kendimizi kandırmayalım. Ne muhalefet kandırsın ne iktidar kandırsın. Buradaki olay çok sert olacağı net. Kimse kendini kandırmasın. Daha önce ki bunun kadar ya herru ya merru olmayan seçimlerde de bir sürü şey oldu. Yani sertlikler yaşandı. Onlar bunun yanında solda sıfır kalacaktır.
Şöyle yani meydan sertliği olabilir ama böyle bir kan dökülme durumu falan olmaz diye düşünüyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti.
Hayır
yani
ama şimdi Ademciğim sen de tabii kameralar önünde olduğumuz için resmi görüşü. Şimdi Türkiye ikiye bölündü biliyorsun. Eskiden Güneydoğu'ya gidilirdi eskiden. Şimdi de öyle tam bilmiyorum ama eski Türkiye'de. Kamera diyelim bir Kürt vatandaşımızla konuşuyor. Kürt vatandaşı sorusu resmi görüşümü mü söyleyeyim gerçek görüşümü mü söyleyeyim? Resmi görüşler, devletimize bağlıyoruz, devletimizin emrindeyiz falan derlerdi. İşte Ertuğrul Gönden gider adam, perde arkası. Hani Şemdinli'ye gider adam. Adam dağdan inmiş, devletime bağlayayım derdi. Sonra iş bildiğini yapardı. Tamam mı? Şimdi biz de, bak bunu yapmayalım.
Bir şey söyleyeyim.
Herkesle konuşuyorsun. Sayın seyirciler, ben size gerçekleri söylüyorum kardeşim. Ne olacaksa olsun. Herkes biliyor. Yazarı, çizeri, siyasetçisi, ortalığı karışacağını biliyor. Geliyor gelmekte olan aslında kaos. Hani var ya geliyor gelmekte olan. Bunu iktidardan da söyleyenler oldu. Süleyman Bey de söyledi değil mi? Geliyor gelmekte olan. Öbürleri diyor geliyor gelmekte olan. Gelmekte olan şey kaos. Ama eğer bak burada aydınlar ve siyasetçiler şu sınavla karşı karşıya. Kimilerine soruyorsun bunu? En güvendiğim insanlarla oturuyorum ya. Yok diyorlar ne olacaksa olsun da Tayyip Erdoğan gitsin. Sen böyle dersen yarın akacak kanı sadece rejime, iktidara bağlayamazsın. Sen de bunun sorumlusun. Anlatabiliyor muyum? Ya da tam tersi. İşte ne yapar ne eder biz yener alırız. Sen bunu dediğin vakit artık sen orada AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın temeli olan nedir? Meşruiyet. Onu zedelemeyi göze alıyorsun. Bunu da yapmaman lazım. Yani iktidar tarafındaki aşırılar için söylüyorum. Öbür tarafta da aynı. Yani burada ben şunu söylüyorum. İktidarda konuştuğun zaman insanlar, Nagihan bu yazıları yazdıktan sonra ben tepkilere baktım. Dediğim gibi o kadar şey değildim ben o süreçte. Böyle daha halledilebilir bunlar falan diyor. Çok arayan oldu. AK Parti'de çoğunluğu bu kafada. Ama şunu diyorlar. Biz bunu söylersek zafiyet olur. Türkiye'nin hep işte Orta Doğu'da kalmasının sebebi olayı bu işte. İşte CHP der ki işte gidiyorsunuz da korktunuz ondan dönüyorsunuz parlamenterizme. Biz bunu demeyelim. Ya en sağduyulu olması gereken %1,5-2 oyu olan Ali Babacan bile ya parlamenterizme geçebilirler. Bak dikkat edin hani tuzak bu ne? Orada herkesin kafası maksimalist çalışıyor Türkiye'de Adem. Ya Tayyip Erdoğan tam bitsin, rejim bitsin. Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli tamamen yok olsun, bitsin. Bu bir ihtilal arzusudur. İhtilal yani sandık yoluyla da ihtilal olabilir. Başka türlü de ihtilal olabilir. İhtilal derken bir sert değişim. topluca tasfiye. Bak mesela geçenlerde bir abi güzel bir tweet atmış adam. Halk diyor yeni seçimler diyor Silivri'nin yeni sakinlerini belirleyecek diyor. Kim kazanırsa o yönetecek, kaybeden Silivri'ye gidecek diyor. Şimdi kaba bir mesaj değil mi? Türkiye gerçeğinde yanlış mesaj değil. Ne muhalefet kendini kandırsın ne rejim tarafı kendini. Ya rejim tarafı daha emin kendinden de ben muhalefete daha çok seslenmek istiyorum.
Ben tabii şimdi sen bunları anlatırken açıkçası...
Bunlar risk. Bak söylerken bile sen tedirgin oluyorsun.
Tedirginim yani.
Niye? Şimdi... Herkes o tedirgin. Burada abi bak. Ben buradan senin aracılığına aynı Don't Look Up gibi. O filmi bütün liderlerimiz seyrediyor. Kardeşim geliyor. Cisim yaklaşıyor. Bizim mesuliyetimiz bunu söylemek. Kimsenin kendini kandırmamasını, kimsenin kendini aldatmamasını sağlamak. Ha, eğer şu deniyorsa, kardeşim kaç kişi ölürse ölsün, kaos olursa olsun, yeter ki biz iktidar olalım. Biz devirelim ya da biz kalalım. Bu her iki tarafın da ahlaklı bir tutum içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun yolu var. Gerçekten de. Bak şu an artık Türkiye'de o sistem mi, bu sistem mi tartışmasını geçtik. Şu an olması gereken şey partilerin oturması ve gerçekten sembolik ve sıfır yetkili bir cumhurbaşkanı. Sıfır yetki, sembolik. Arkasından güçlü bir hükümet ama eski uyduruk parlamenterizmlik gibi değil. Şeyin güçlü olduğu. Yani bir şekilde öyle haydi hükümet düştü, indi, geldirdim, indirdim değil. Yepyeni bir, işte ona Nagihan Başbakanlık hükümet sistemi dedi. Buna... Yepyeni bir parlamenterizm diyebilirsin. O durumda ne olur? İşte o durumda iktidar tarafı şunu düşünebilir. Şimdi önce iktidar tarafındakilere seslenelim. Bir ne diyebilir? Ya işte güzel güzel yönetiyorduk. Biz bu şekilde nasıl bir şey olur? Bir kere yine AK Parti, MHP kazanırsa koalisyon kurup gelebilir. Kurar mı? Kurar. Muhalefet açısından muhalefetle bir CHP İYİ Parti hükümeti yetiştiremiyorsa yapabilir. O durumda, bak o durumda diyelim muhalefetin senaryosu. CHP İYİ Parti hükümeti geldi. Mücadele ettiler, geldi. Tayyip Erdoğan da ya da Başbakan AK Parti'de en az 250 vekille orada mis aslanlar gibi durur. Doğru mu? O durumda da seçim sonrası olabilecek intikam operasyonları olamaz. Teknik olarak imkansız hale gelir. Ha. Bu koşulda yeni gelecek. Diyelim kazandık geldik. Biz bir şey yap, devri sabık. Abi istesen de yapamazsın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sormak anlamında değil ama fikirsel anlamda.
Evet evet.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok tecrübeli bir siyasetçi.
Yok.
Sonuç olarak mesela dolar işte 18-19'a doğru giderken orada bir hareket çekti, indirdi. Yine böyle ufaktan yukarı doğru dalgalanmalar olsa da...
Seçim sürecini ne yapar, ne eder, kazanır mı diyorsun?
Yani şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben A, B, C, D planlarının olduğunu düşünüyorum yani.
Olması lazım. Benim kanaatim şu. Ben...
Yani şöyle bir şey yok bence. Hani ekonomide tamam şöyle şeyler
var. Ama işte orada muhalefet çok önemli. Bak çok güzel söyledin. Şimdi bugün sorun şu.
Ya bana göre bugün...
Bugün sorun şu, bugün sorun şu.
Şunu söyleyeyim. Ha. Bugünkü fotoğrafa baktığımda ben hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu'da millet tarafından çok fazla sevildiğini görüyorum.
Zaten 35 şu an AK Parti'nin bu kadar bu çalkantılara rağmen daha dün Konda'nın anketine baktım. 33.5. Yani bu durumda bu ekonomik çalkantıları yaşayan diğer hükümetler çok daha fazla düştüler. 33.5'ten bahsediyoruz.
Şu anda başka bir iktidar tarafında olsa seçim olmuştu.
Yani. Evet ya, çabuk bütün hepsi yıkılmış yani. Çok güçlü. Bir Demirel döneminde olsaydık Demirel'in oyu 7'ye falan düşmüştü. Yani. 6'ya 5'e düşmüştü. O Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasi tarihindeki istisnasıdır. MHP'nin de 9-10 oyu var. Yine o şekilde var. Ama burada ben şunu söylüyorum. Özellikle muhalefet tarafında büyük bir şey var. Bu iş bitti. Aldık. Yani. İçişleri Bakanı şu olacak diye kavgalar. Eski istihbaratçılar gidiyor.
Kavga edenler kimler ya?
Evet söylemem abi. O zaman çünkü o magazine döner. Yani önemli değil. Ya önemli değil. CHP yani böyle bir parti. Şu eski istihbaratçılar gidiyor. Ayrılmış işte efendim MİT başkanı ben olayım falan gibi. Eski bir generaller gidiyor. Bunları yani bunları bir devlet bilmiyor falan mı zannediyorlar? General gidiyor efendim yeni Milli Savunma Bakanı ben olayım anlatıyorlar. Şimdi bunlar çok komik. Bunları gördükçe bu sorumsuzlukla rejimi sertleştirebilir. Ve ben rejimin de daha sert, daha otoriter olmasını ben istemiyorum. Olabilirim. İsterse olur onu söyleyeyim. Hiçbir engel yok. Hiçbir şu an herhangi bir kurumsal, anayasal engel yok. Onu size söyleyeyim. Yani ben şunu söylüyorum. Bakın. Muhalif kardeşlerimiz izlerken ben aslında Nagihan çabası o. Onlar için esas öncelikle onların temel hakları, temel özgürlükleri için bunları söylüyoruz. Keşke anlayabilseler. Bugün rejim isterse aynı Putin gibi bir sistem kurar abi.
Abi bu söylediklerini...
Babalar gibi kurar. Ha kurmasını ister. İstemeyiz. Biz demokratik, meşru bir rejimin devam etmesi gerektiğini İsteriz. Rusya'da demokrasi falan yok.
Valla Rasim Ozan Kütahyalı çok tehlikeli şeyler anlattın yani.
Tehlikeli değil. Bak Don't Look Up'ta ne var? Nurduk abla ne var abi? 6 ay sonra dünyaya bir isim çarpacak. Değil mi? Türkiye'de de bu başkanlık seçimi ya herru ya merru olacak mı olmayacak mı? Yani kazanan her şeyi alacak, kaybeden kaybedecek. Türkiye'de bu gidişatta bunun normal olması mümkün. Herkes biliyor normal olacağını. Bak içeriği ne olacak? O ayrı bir konu. Ona girmiyor. O siyasi cinayetler falan olmaz. O palavra. Çünkü siyasi cinayetler devleti zaaf içinde gösterir. Bu devletin siyasi cinayetlere taviz verdiği an güçsüzlüğü ortaya çıkar. Eskiden sistem çok karışıktı. Sistem karışık olunca ara unsurlar siyasi cinayet yapıyordu. O da bütün devleti karar değildi. Şimdi bizim şu anki Türkiye, eski Türkiye'nin durumuyla karıştırmamak lazım. Mesela 28 Şubat diyoruz değil mi? Ya 28 Şubat bugünkü düzen karşısında nedir? 28 Şubat gayet dağınık bir devlet yapısıydı. Bak 28 Şubat istese bile Yeni Şafak gazetesini kapatamazdı. O gücü yoktu. Cumhurbaşkanı Demirel vardı. Yargıtay'da o zaman Sami Selçuk vardı. Yargıda farklı güçler vardı. O bir şey yapıyordu, o bozuyordu. Bir karmaşa vardı. Bugünkü rejim istediği an Halk TV'ydi bilmem hepsini kapatır. Üç gün olaylar çıkar. Olay bile çıkmaz. Yürüyüp kapatır gider. Yani bugün zaten ben hep onu söylüyorum. Bugünkü sözde muhalefet kanalları rejimin istediği ölçüde muhaliftirler. Majestelerine muhaliftirler. Kusura bakmasınlar. Öyle bir şey yok. Şu an rejimin İşine geldiği için o kanallar var. Ana söyleyeyim yani rejime ciddi bir tehdit olsa olmazlar zaten. Şu an gücü var. Ya kardeşim gerçek bu. Ya orada bakın söylenen şey şu. Gerçekten şu anki rejimin potansiyeli, gücü, kurumlaşması Abdülhamit döneminden falan çok daha kuvvetli. Sadece Recep Tayyip Erdoğan olarak bakma. Bugün Türkiye'nin kurumlarıyla, gücüyle. Şimdi bak yani herhangi bir içeriden gelecek ya da dışarıdan gelecek tehdide karşı çok güçlenmiş bir rejim var. Yani bunu kimse küçümsememesi lazım. Komik yani. Yani bugün şeye geldiğimizde, bu meseleye geldiğimizde. Şimdi dediğim olayda birkaç çözüm var. Olumlu anlamda. Birincisi o seçim yani yeniden bir başbakanlık hükümet sistemine dönüldü. Oradan ayarları verilir. Eskiye dönmüş gibi de gösterilmez. Sembolik tamamen tam yetkisiz no name bir cumhurbaşkanı. Doğru yani o model. Arkasından giren seçimde ne olacak?
Yani senin anlattığın sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi fotoğrafta?
Yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçime girer Tayyip Bey. Ve şimdi muhalefet zaten orada çıldırıyor. Muhtemelen başbakan olur. Tayyip Erdoğan başbakan olmasına dayanamadıkları için kan akacaksa da kaos olacaksa da bu sistem kalsın diyorlar. Muhalefet burada büyük bir sorumsuzluk içinde. Bak ben konuştuğum zaman muhaliflerle abi diyorlar o zaman iktidar söylesin. İktidar diyor ki iktidarda insanlar ya kardeşim biz bunu hani biz güçlüyüz. Zaaf içinde eyvah gidiyor da geldik falan düşünülmez. Biz geçer alırız bunları yeneriz. Yıkar geçeriz diyorlar. Aslında rejim kendi içinde daha rasyonel. Ama bu rasyonelite tehlikeli. Yani toplumun bir kısmının delirmesi açısından da tehlikeli. Yani biz artık bir kesimi muhalifleri de tamamen kaybedeceğimiz. Bu ülkeyle bağlarının falan kalmayacağı.
Abi şimdi
o şey olmaz.
Bir şey söyleyeceğim. Benim kafam biraz karıştı da.
Karıştı mı? Don't look up gibi.
Yok.
İkiye bölecek. Just look up.
Netleştirmek açısından söylüyorum. Sen Nagihan Alçın'ın yazdığı gibi.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin lağvedilmesini.
Evet.
Seçimlerden
başta
sonra.
Başta karşıydım. Sonra aynı fikirdeyim.
Seçimlerden sonra veya önce.
Önce. Seçimlerden sonrası yok. Eğer bu seçim, şu palavra onu söyleyeyim. Seçimlerden sonra parlamentarize döneriz. Dönemez. Öyle bir şey yok. Bu bir hayaldir. Bütün o kim aday olacak falan filan bunlar saçmalıktır. Yok efendim geliyor gelmekte olan. Yok efendim mağdur oldu da ondan ötürü şey oldu. Güç Türk halkı mağduru falan sevmez ha. Dünyanın en büyük yalandır o. Onu ispat edeyim mi sana? Türk milleti. Hatta Kürtler de dahil mağduru falan sevmez. Yalan. Kudretliyi sever. Masaya yumruğu vuranını sever. Örnek vereyim. 28 Şubat Erbakan Hoca mağdur değil miydi kardeşim? 99 seçimlerine ne oldu? %15'e düştü fazilet. Ürkek değil erkek parti izleyen MHP iktidar oldu. Sağın birincisi oldu. O günkü konjonktür müsaade etseydi Devlet Bahçeli başbakan da olabilir. DHP'yi falan asker sokturmadı hükümete. DSP MHP kuruldu. Tayyip Erdoğan mağdur falan olmadı. Mazlum da olmadı. Tayyip Erdoğan hep kudretli oldu. Hapse atıldığı zaman bile dik durdu. Hiçbir zaman böyle mağdur etti. O da girdi Tayyip Erdoğan gördün mü sen? Yok öyle bir şey. Sonra Erbakan Hoca ondan sonra da 2-3 aldı zaten Saadet Partisi ya. Hani 28 Şubat'ta mağdura sahip çıkan öyle bir şey yok. Şeyde de şimdi mesela değil mi? HDP'de, VDP ne deniyor işte onu HDP'liler. Mağdur olduk işte halkımız sahip çıktı. Ya kardeşim Selahattin Demirtaş 2014'te kudretliydi. Yani bir nevi o çözüm süreci dolayısıyla iktidar ortağı gibiydi. Daha çok oy aldı. 2018'de hapisteyken. Hapisteyken daha az oy aldı. Kimse bunu düşünmüyor. 2018'de hapisteyken Selahattin Demirtaş daha az oy aldı. Hani mağduriyet? Güçlüyken daha çok oy verdi Kürtler. Burada da mağdur oldu, kesin geldi falan filan. Bunlar Allah aşkına artık bu tür yanlış kavramlarla. Ya Ecevit 12 Eylül mağdur değil miydi? 87'de %7 aldı adam ya. Ya giremedi ya mesela. 91'de %10 ile 7 milletvekili girdi. Sonradır Ecevit'in adım adım yükseliş. İşte bütün bunlar Türk siyasi tarihini, Türk halkını iyi okuyamadığımız için. Bir de popülizmi sevdiğimiz için böyle bilmem ne. Popülizm bunlar yok artık. İşte burada muhalefete meselesi şu bak. Muhalefet bana göre. Başta Meral Akşener. Bir kere Meral Akşener başbakan olmak istiyor. Hükümete girmek istiyor. Bir partiyle hükümete sokmadan yaşatmak kolay değil. Hadi. Çünkü ona göre kaynakları var. Ha bile cepten yiyorlar şu an yani falan. O diyeceği şey şu. Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bey'e, hükümete gelin. Bu stresi kaldırmayalım. Seçim öncesi parlamentarizme, başbakanlık modeline dönelim. Bu ama resmi teklif. Bak mesela Nagihanların Habertürk yayında Kemal Bey dönmez diyor. Çünkü Kemal Bey de o yarışa girmeyi kafaya taktı. Ya kafaya taktın da sonuç ne olacak be Kemal Bey be? Ne olacak ya? Yani don't look up işte ya. Don't look up. Şu an muhalefet don't look up diyor. Biz just look up diyoruz. Olay bu. Muhalefet bakma yukarı diyor. Kaos çıkmaz. Bir şey olmaz. Mis gibi oldu bitti. Hükümeti kurduk. Engin Altay İçişleri Bakanı, Engin Özkoç bilmem ne oluyor ya. Biz de diyoruz ki just look up. Ne olacağı belli. Ya aydınlarla konuşuyor da belli. Ben Ümit Zile'yle geçer koştum. Evet diyor. Çıkacak diyor. Ha iki tane Türk medyasının gelmişinde çok etkili iki insanı yemek yedi. İsmini vermiş. Onlardan çok zeki adamlardır. Sağduyulu belki bir şey bekliyor. Oh, baktı onlar da kendini kaptırmış. Niye? İlla Tayyip Erdoğan devrilsin. Yarım yani aslında parlamenterizmde. Hani koalisyonda olur, başbakan olur. Ya halbuki orada ne olur artık? Başka bir Tayyip Erdoğan olur. Değil mi? O parlamenterizmin başbakanı Tayyip Erdoğan başka bir Tayyip Erdoğan olur. Orada yavaş yavaş rejimin rengi ne olur? Değişir. Daha yumuşak. Yani daha tavşan kanı gibi olan çay ne olur? Açılır. Doğru mu? İşin doğası gereği böyle olur. Tam ihtilal gibi olsun. E kardeşim sen bunu dediğin zaman rejim de der ki kardeşim biz de enayi değiliz. Biz kalkıp kellemizi bu adamlara uzatacak değiliz. E ne olacak sonra? Aynı bu film işte. O göktaşı çarpacak, o cisim çarpacak. Birileri de uçağa atlayıp gidecek. Muhalefetten, iktidardan bilmem ne. Kaosu halkımız çekecek. Ya, Türkiye Don't Look Up filmini yaşıyor kardeşim. Orada 2200 kişi gidiyor, burada daha çok kişi gidebilir. E bunu niye yaşatalım biz bu halka ya? Göz var, nizam var, konuşuyorsun. Herkes biliyor. Ya bunun yöntemi var. Ha burada bak ben sana söylüyorum. Muhalefet bunu önerdiğinde eğer ki başta Tayyip iktidar defolun gidin derse bak o zaman ben bambaşka şeyler söyleyeceğim. Öyle bir şey olmaz. Yani bu çok önemli. Yani bunu yapsınlar. Muhalefet ne diyor? Dönmez o dönmez. Biz seçimden sonra dönüyoruz. İlla o kendilerince şey olacaklar. İşte galip gelecekler de falan filan. Ve dediğin gibi bunu bir seçim uzmanı olan Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Bak geçen Özer Sancar. Özer Sancar muhaliftir. Dedi ki arkadaş Tayyip Erdoğan ekonomi iyi idare edemeyebilir. Ama seçim sürecini yönetmenin üstadıdır. Bu muhalefetin yani biraz affedersin andavallığına yönelik olan söylüyor. Yani şu an ben Türkiye'de hepimizin böyle gidiyoruz abi. Gidiyoruz. İşte aynı. Bu filmi yaşıyoruz. Burada oturup konuşulsa. Tamam mı? Güçlendirilmiş bir parlament ya da işte başbakanlık. Burada taraflar otursa. 2022'nin başındayız şu an. Teorik olarak 18 ay var. Doğru mu? Baskın seçim olması olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten olacağını görmüyorum. Cumhurbaşkanı ısrarla yani. Tayyip Bey. İnşallah o şeyinde direnecektir. Baskın seçim olmayacak diye. Bu konuşulacaktır. Devlet Bey bu dönüşlerde çok sağduyulu bir insandır. 3 Kasım'a Türkiye'yi Devlet Bey götürmüştür. 411 el olayını Devlet Bey çözmüştür başörtüsü konusunda. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Sonra bugün Türkiye'de yani sistem içindeki en güçlü 4 adamı say deseler. Birincisi şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkan Erdoğan'dır. 2 Devlet Bey'dir. 3 Hulusi Paşa. 4 Hakan Fidan'dır. Hakan Bey. Tüm bu sistem ama muhalefetin şımarıklığı işte orada ben biraz şunu görüyorum. Şu an öyle bir tiyatro oynanıyor ki. İşte Tele, Halk, TV'de, Sözde, muhalif kanallarda da bazı şeyler giremiyorlar. Girilen alanlara giriyorlar. Halkı rahatlatıyorlar. Hayata devam ediyorlar. Bu nasıl muhalefet ya? Şimdilik daha fazla açıklama yapmıyorum. Şimdilik daha fazla açıklama ilk çünkü açıklamamız. Burada bütün aydınların, tüm siyasetçilerin sorumlu olup, mesuliyet sahibi olup, kafalarında böyle büyük ihtilaller mihtilaller geçirmeyeyim demesi gerekir ki kardeşim bunun bir yöntemi var. Gelin yan yana gelelim. Bu başta muhalefetten gelmek. Kemal Bey ve Meral Hanım'dan gelmek. Yani hatta sen... küçük partiler ben geçen mesela Gültekin Uysal'la konuştum. O da bana katıldığını söyledi. Dedim ki ya siz hani belki oy olarak küçük ismi büyük parti Demokrat Parti. Bunu konuş. Ha, Ali Babacan ılımlı olması lazım. Aa parlamenter o demeci gördüm ve çıldırdım Ali Babacan. Parlamenterizm tuzağı olabilir dikkat edin. Ya tuzak ne demek ya? Ya sen seçimden sonra parlamenterizme geçelim diyorsun Ali Babacan. Ama seçim öncesi konuşulmasın. Niye? O şeyi bir yaşamak istiyorlar abi. Bu ne biliyor musun? Hani manyak zengin çocuklar olur. Bir eroini yaşayayım ben abi falan. Odur ya. Bak hiç abartmıyorum. Evet abi. Ya ağlanacak halimizde gülüyoruz. Tabii ki ben bunu biraz güldürmek de söylüyorum. Ya neyi yaşayacaksın kardeşim? Bak açık söylüyorum. Türkiye başkanlık seçimlerini yapmamalı. Bak yapmamalı. Abi, Adem
vallahi
kim
çok,
de...
Vallahi çok keskin konuşuyorsun ya.
Ben yapmamalı diyorum abi.
Tamam saygı duyuyorum. Yani bak sonuç olarak
olabilir. Ben şey yapmamalı diyorum. Ben bir yazar olarak, kamuoyunun tanıdığı birisi olarak...
Ya Tayyip Erdoğan gibi usta bir siyasetçinin ben bütün bunları hesapladığını düşünüyorum.
Bak Tayyip Bey hesaplar. Ama Tayyip Bey burada şunlar rahat. Mesela millet, Tayyip Bey sen hiçbir şey görüyor musun? Hani tedirginlik, panik falan. Yalan ya, ne tedirgini adam o kadar rahat ki. Tayyip Bey çok rahat. Çünkü bütün bu denklemi en iyi o biliyor. Bizim bilmediğimiz kadar da mevcut sistemi, devleti 19 senedir, rejimin içinde birbirini sevmeyen ama şeyi ortak, zeminleri ortak kişileri ve onun tabii kafasında bir şey var. Burada mühim olan şey öbür taraftır. Yani bugün şu yok. Tayyip Erdoğan'ın bana, sana, ona ihtiyacı yok. Ama muhaliflerim var. Muhaliflerim bize ihtiyacı var. Ben üzülüyorum. Benden nefret deseler ben onlar için burada konuşuyorum. Evet, Tayyip Erdoğan'ın kimseye ihtiyacı yok. Tayyip Erdoğan'ın devleti yönetme, yani devleti yönetmek ve yönetmeye devam etmek konusunda kimseye ihtiyacı yok. Onu sana söyleyeyim. Gider. Yani şunu söyleyeyim. Rusya sistemindeki Putin kadar gücü var Tayyip Bey'in daha fazla. Yani çünkü orada Putin mi daha güçlüdür Rusya'da? Sistem mi? Sistem daha güçlüdür. FSB Putin'den daha güçlüdür. Ama Putin o sistemin ön yüzüdür. Tayyip Bey'de bireysel olarak da bir güç var. Yani sistem de güçlü bizde, rejim de güçlü. Tayyip Bey'in bireysel de bir gücü var.
Evet.
Yani sadece şey değil, oyla ilgili değil. Devletin içindeki dengeler gereği bir güç var. Bu eksende devam eder gider. Ama sen muhalefet olarak makul, mantıklı, maksimalist değil, akıllıca bir şekilde gelirsen Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bey'in de bunu değerlendireceğini, masaya oturacaklarını düşünüyorum. Bunu açıkta yapman da gerekmez. Bunu kimsenin görmeyeceği şekilde konuşmak da mümkün. Onu söyleyeyim. Bu bir sorumluluktur. Ya bir örnek var kardeşim. 7 Haziran öncesi şey düşün. HDP'yi düşün. Neydi çözüm süreci? Gayet meşru bir HDP. Her kanala çıkıyor. Doğru mu kardeşim?
Evet.
Bugünkü yazar çizer takımın önemli bir kısmı HDP'liydi. Şimdi HDP'den böyle görünce korkacak adamlar HDP'liydi o zaman. Ne oldu?
Ne değişti?
O analizi yapmadılar. Seni başkan yaptırmayacağız. Geleceğiz seni yargılayacağız bilmem. Ne oldu? Bak 7 Haziran oldu. Ben Kıbrıs'tayım beyaz sol çekiminde. 8 Haziran günü Nagihan'la konuşuyorum. Bağcılar'a büyük miting yapıyor Selahattin Demirtaş. Bitti iktidara geldik. İşte sizi yargılayacağız falan filan diyor. Nagihan dedim. Çözüm süreci bitti. Selahattin Demirtaş çok yakın hapse girer. Nagihan burada. Ya ne diyorsun adamlar zafer kazanmış, zafer kutluyorlar dedi. Ne zafer dedim. Bunların Türk devletinin genetiğini bilmiyorlar. Ya da unuttular. O genetikten bunları Recep Tayyip Erdoğan koruyordu. Çıkmıştı o genetiğin karşısına. Ben çözüm süreci yapacağım. Ben açılım yapacağım. Bu çok güçlü bir figür olduğu için demin dediğim gibi. Türk tarihinin gördüğü en güçlü siyasal figür. Atatürk'le beraber. Bir de Sultan Abdülhamit'le beraber olduğu için son 150 senede o genetiği durdurabiliyordu. Orada kendini tırnak içine satılmış hissedince dedi ki buyur ben çekiliyorum. Ha ben aradan çekiliyorum dedi. Aradan çekildikten sonra HDP %10 dağılsa, 11 dağılsa, 12 dağılsa hiçbir yerde hiçbir şey diyemiyor değil mi? Çünkü tamamen diğer toplumun %90'ı tarafından ya da %85'i tarafından gayrimeşru gördü. Hadi diyelim 80'i tarafından. Doğru mu? Öyle. Sen onu o gün hesap edemedin.
Ya PKK ile arasına mesafe koymadı.
Ya koymadı PKK ile bu da komik bir laf. HDP PKK'dır kardeşim.
Dontlu Kap'ı konuşacaktık. Olay nerelere geldi?
Ama abi. Olay bu. Bu Dontlu Kap filmi. Dontlu Kap
filmi. Türkiye'de bu film niye bu kadar sevildi abi?
Abi tüm Türkiye dünyada seyredildi. Çünkü ya dünyanın her yerinde problemler ortak. Hakikat diye bir olgu kalmamış durumda. Herkesin normalde konuştuğuyla gerçekte konuştuğu fark yarattı. Sosyal medya herkesi bir nevi o 15 dakikalık ünlü yaptı. O ünlülükte de ister istemezsen ona göre hesap kitap
veya gidiyor. Gerçek düşüncesini sosyal medyada yazmıyor.
Yazmıyor, çizmiyor ona göre. Şimdi burada da aynı şey abi. Aynı şey. Yani orada nasıl ayrılıyor Amerikan toplumu? Just look up diyorlar. Yani kuyruklu yıldız var ve çarpacak. Öbürleri diyor ki don't look up. Yukarı bakma, moralini bozma, devam edecek. Küresel ısınma yoktur falan gibi. E burada aynı. Konuşuyorsun. Kaos çıkmayacak diyen bir kişi yok. Herkes biliyor. Ama hayır bakma diyenler var. Bakma. Mutluyuz. İktidara geldik. Hayırlı olsun. Muhalefetin durumu bu. Ama burada ilginç olan şey şu bak. Muhalefet şu an don't look up diyor. Muhalefet don't look up diyor. İktidar just look up demiyor. İktidar hiçbir şey demiyor. Zaten, rejim zaten çok güçlü olduğu için. Rejim diyor ki just look up, don't look up. Ben işimi bilirim diyor. Siz beni canımı sıkmayın diyor. Tamam mı? Bilsinler bunu. Ama muhalefet don't look up diyor. Ya geliyor gelmekte olan sizin iktidarınız değil. Kaos. Onun için bak ben burada önceki muhalefete sesleniyorum. Bu öneriyi yapsan bu öneriyi yaparlar. İktidar der ki ben senin yumuşama talebini reddediyorum. Ben tepene bineceğim. O gün çok insan fikri değişir bir dakikadır. Ama bugün muhalefet öyle bir havaya girdi ki zaten iktidarın yaptığı hatalara rağmen 35 böyle blok gibi durmasının sebebi ne? Buradaki hava. Çünkü zaten o Konda anketlerinde, Özel Sancar anketlerinde çıkıyor. Endişe ediyor insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 250 defa söz vermesine rağmen o endişeyi atamıyor insan. Çünkü havalarını görüyor. Eda'yı görüyor. O havayı, ki muhalif dostlarım var, diyorlar ki rejim öyle bir sistem kurdu ki muhalefetin havaya girmesini sağlıyor. Yani olabilir de yani bu komplonun sınırı yok. Onlar da akıllansın. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da kardeşim biz tiyatro oynuyoruz. Biz burada muhalefet tiyatrosu oynuyoruz ama hani halkı rahatlatmak için yapıyoruz. Biz şu an ahlaklı bir iş yapmıyoruz diye düşünsün yani o zaman. Anlatabiliyor muyum? Buradaki olay ne olacağı belli. Ve burada ben Kemal Bey'e buradan senin kanalında seslenmek istiyorum. Meral Hanım'a. Öncelikle ikisidir. Diğerleri değildir. İki insandır. Kemal Bey ve Meral Hanım eğer derse bunu kamuoyunu demeleri de gerekmez abi.
Ne yapacak? Adam mı gönderecek?
Hayır abi onun yolu var, yöntemi var. Kamuoyunda da diyebilir. O çok daha şey olur. Gelin bu strese gitmeyelim. Bunu yapalım. Ama Kemal Bey bak ben ısrarla bakıyorum. Geçmez. Parlamentezme geçmez. Çünkü o kafasına koydu o başkan seçimi olacak. Rakamları görüyor.
Aday olmayı düşünüyor mu sence Kemal Bey?
Kafaya koydu tabii ki. Ama Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ta Meral Akşener'i devreye sokmaya çalışıyorlar. Meral Akşener'e geçen bir kalkınma kongresi yaptı. Aman Allah'ım. İmamoğlu'nun genel başkanı Kemal Bey mi? Meral Hanım mı falan belli değil. Meral Hanım da o gücü tattı, hoşuna gitti. Ama burada, çünkü Mansur Yavaş da İmamoğlu da ona karşı şeyler. Ama bak, burada muhalefetin bir hatası da şu. Sizin oyunuz kendi oyunuz değil. O anti Erdoğanizmin oyu. Birey olur. Mesela şu an Türkiye'de herkes seçime girse, Tayyip Bey yine en düşük %40 alıyor. Kendi başına. En düşük.
AK Parti olmasa da %40. En 40, az %40 alıyor. Kalır.
Ama öbürleri hepsi girse 3-5 alıyor. Kendi başına oyu olan biri yok. Ne oluyor? İki kişiye kalırsa Erdoğanizm ve anti Erdoğanizm karşı karşıya geldiğinde o kişi rakamı götürürüm diye düşünüyor. Kemal Bey dedik kafada o. Diyor ki ya o anti Erdoğanizm dalgası beni başkan yapar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun da kafasındaki düşünce o. Mansur Yavaş'ın kafasındaki düşünce o. Senin kendi bireysel oyun 5 yok, 10 yok. Anti Erdoğanizm dalgasıyla geçeceksin. Onun öbürünün ne yapsan kendi oyu 40.
Ya Kemal Bey'in normal anketlerde de zaten kendi tabanından da oyu çok düşük diye biliyorum ben yani.
O şunu düşün. Kemal Bey.
Bir hatam varsa özür dilerim ama bugüne kadar hep yapılan anketlerde öyle çıkmıştı diye biliyorum.
Ama Kemal Bey burada yine kendince şöyle bir tırnak içinde bir iyi niyeti var kendince. Diyor ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özellikle Ekrem İmamoğlu daha hırslı karakterler bunlar. Diyor ki bunlar ben bir başkan olsun istemiyorum. Gelsin parlamenterizme dönsün. İşte demokrasiyi inşa etsin falan filan. Ondan kendim adayım diyor. Biraz da tabii ömrü hayatında Tayyip Erdoğan'ı yenme egosunu yaşamak istiyor. Ama sen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı galip geleceğim. Egosunu yaşayayım derken bu son derece kaotik bir Türkiye'ye gidilmek zorunda kalınabilir. Ya çok zorunda kalınabilir demek yok. Yani ben bile şimdi kelimelerimi seçmekte zorlanıyorum. Şimdi ne olacağını biliyoruz. Yani gözlerime bak anlayın. Bu kadar basit. Herkes bunu konuşuyor zaten kardeşim. Sokakta bakkalı, manavı, çakkalı tüm toplum konuşuyor. Aydınlar, siyasetçiler, ekran ışıkları açıldığında değişiyor. İşte, ay doklu kap filmi. Burada bütün problem bu. Evet. Ve bizim de sorumluluğumuz bunu söylemektir. Nagihan daha önce söyledi. Ben bir reforma gidilir falan diye düşünüyordum. Fakat düşündükçe yani şöyle bir şey var Adem için. Bazı süreçler olur. O süreci sen durduramazsın. Tamam mı? Yani çok sert bir seçim sürecinden sonra Cumhur İttifakı da galip gelse, Millet İttifakı da galip gelse daha sert bir yönetimi durduramazsın. Anlatabiliyor muyum? Orada yok ben durduracağım. Durduramazsın. Yani sertleşmeyi, daha otoriterleşmeyi kim kazanırsa kazansın. Durduramazsın. Bak 27 Mayıs'ta askeri darbe oldu. Mesela Cemal Madanoğlu ben sonradan Abdi Bekçi'nin İhtilal İç Yüzü kitabını okuduktan sonra daha net fark ettim. En başta diyor ki ben kardeş kavgasını bitirmek için ihtilal yaptım. Demokrat Parti'ye karşı ihtilal yapmadım diyor. İki tane Demokrat Parti ılımlı milletvekilini, iki tane CHP'den ılımlı milletvekilini yanıma alacağım diyor. 4-5 kişi Kızılay'a gideceğiz. Kardeş kavgası bitti. İki ay sonra seçime gidiyoruz. Hayırlısı olsun diyeceğiz diyor. Bak başta niyet bu. Sonra ne oldu? Tutturamadı ve Demokrat Partili bütün herkes içeri girdi. Hatta orada 27 Mayıs'a işbirlikçilik yapanlar bile içeri girdi. Sıtkı Yırcalı gibi, Şemi Ergin gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk tarihini iyi okuduğumda sert süreçlerden sonra olumlu şeyler olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Yani AK Parti adına da olmaz, CHP adına da olmaz, MHP adına da olmaz, İYİ Parti adına da olmaz. Dolayısıyla şimdi sen de bakıyorum tedirgin bakıyorsun. Bak tedirgin olma. Biz bunları söyleyeceğiz ki.
Vallahi tedirgin olma.
Tedirgin yani. Olma. Abi tedirgin olacak bir şey.
Anlatırken ya ben bir şey söyleyeyim, sen anlatırken ben korktum yani.
Abi iyi de işte aynı filmlik gibi. Filmde de anlatıyor değil mi? Duymak istemiyorlar. O günün geleceğini duymak istemiyorlar. Doğru mu? Notebook'u seyrettin.
İzledim.
Duymak istemiyor.
Ya uzun olmasına rağmen ben iki kere izledim, biliyor musun?
Don't Look Up'ta duymak istemiyorlar değil mi? Kız bağırıyor. Hepiniz gebereceksiniz. Deli olarak yapıyorlar bunu. Ne oluyor sonra ama en son? O Bash'ın CEO'su. Bir dakika diyor, ben tuvalete gitmem lazım. Baktı dünya yok olacak. Hop.
Dümen.
Dümen. Egemen sınıflara bir şey olmaz. Olan halk ol. Muhalefetin bu sorumlulukta olması lazım. Bunu önermesi lazım. Bunu şey diyenler oluyor muhalefette. Bunu biz söylesek de diyelim geçildi, hiçbir şey değişmez. Ya değişir. Eğer o durumda hangi iktidar gelirse gelsin, o artık başka bir dönemdir. Çünkü orada ister istemez, şimdi parlamentarizmin, ben de zamanla çok tehdit ettim ama şöyle bir taraf var. İktidar paylaşılıyor. İktidar paylaşımı oluyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
O geliyor, o çıkıyor. Diyelim AK Parti, İYİ Parti hükümeti olabilir. Şu an çok uzak geliyor, AK Parti, CHP hükümeti olabilir. Olursa CHP, İYİ Parti hükümeti olabilir. Değil mi? Ama bütün bunların hepsi bir yumuşaklık içinde olur. Anlatabiliyor muyum?
Şu anki sert siyasette bu bahsettiğin denklem imkansız.
İmkansız.
İmkansız yani.
O durumda kimse kimseyi dövemez. Bak bizim Türklerin, Türk milletinin kimsenin kimseyi dövemeyeceği bir sisteme ihtiyacımız var. Tamam mı? Ha şimdi efendim bu rejim bizi çok dövdü, biz de gelelim biz dövelim. Onu dersen iç savaşı göz almış olursun. Bu çok tehlikeli. Sağduyuya ihtiyacımız var. Bak sen de demin konuşurken çok güzel bir şey söyledin Adem'ciğim. O durumda siyaset yumuşar. Şu an tavşan kanı çay gibiyiz. Yumuşar abi. O tavşan kanı çay ne olur? Seyrelir. Doğru mu? Ama sen ben demliği yıkacağım. Devireceğim. O başka bir şey.
Vallahi ne don't look atmış ya. Bunu kim evet. çekti kardeşim?
Hayır çekti Adem'ciğim.
Niye çektiniz kardeşim?
Ama bak. Bütün şeyi anlatıyor. Çok onun için çok başarılı. Yani tek hani Türkiye'de değil. Ben, Macaristan'da da benzer bir şey var.
Ben senin konuştuklarını dinledim ve ürperdim yani açıkçası.
Evet, bunları Türkiye'nin konuşmak zorunda.
Sen bunları konuşurken korkmuyor musun?
Abi neyine korkacağım ya? Bu ülkenin insanıyız. Ben halk dedik kardeşlerimde. Bizim hükümete yakın medya kardeşlerimde kardeşim. Herkes tiyatro oynandığını biliyor. Bak benim karım da siyasi programlara çıkıyor, ediyor. O da biliyor. Çıkan başka arkadaşlarım var. Öf ya gideceğiz abi tiyatro oynayacağız bugün diyor. Biz iktidar rolü, onlar muhalefet rolü. Şimdi bu biliniyor. Bu konuşuluyor. Yalan söylemeyelim artık şu millete. Tamam? Halk TV'dekiler de biliyor tiyatro oynadıklarını. Bir olay oluyor. Ondan sonra o olaydan sonra diyelim birilerine dokunamıyorlar bir daha. En azı muhalefet bu. Bulmuşsun diyelim bizim sistemin paratonelleri var. O paratonellere vuruyorsun.
Hep aynı isimler.
Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu o da en fazla. O eski Berat Albayrak vardı değil mi? Şimdi kardeşim sen muhalefet falan etmiyorsun ya. Sen halkı rahatlatıyorsun. Şimdi bana darılmasınlar kardeşim. Eğer bu sağduyulu noktaya gelirlerse onların da özgürlüğü artar. Şimdiki gibi numaralar yapmak zorunda kalmazlar. Hepsi için söylüyorum. Ya bir de kardeşim yani bugün sen kendin düşün. Bu sistemde sen bayağı bir muhalefet kontenjanını dolduran bir adam. Sen niye müsaade ediyorlar ya acaba? Bir düşün ya. Bir düşün. Ama herkes düzenini kurmuş. Herkes yolunda. Ademci, problemlerden biri de bu. Öyle olunca bu noktaya geliyor. İşte biz aynen abi bu filmi yaşıyoruz. Ve sonundaki o yemek sahnesi gibi kalmayalım. Tabii artık her şey bitmiş. Oturuyorlar, gidecek. Yemek yiyorlar. Gideceğiz nasıl olsa diye, değil mi? Abi bunun yolu var abi. Türkiye bunu başarır. Gerçekten başarır.
Ama bu anlattığın sistem çok zor bir sistem. Yani bunun uygulanması çok zor.
Abi konuşulacak. Hiç zor değil. Bak abi yan yana gelinir. Tamam burada nedir ki? Bu yeni bir isim konur. Yani eskiye dönüş falan filan değil. Muhalefet de şunu demeyecek tabii. İşte bak dediğimize geldiniz. Öyle bir şey yok. Bu abi ittirmece kaktırmacı. Başbakanlık hükümet sistemi. Güzel bir isim buldu. Ya da başka bir şey diyelim abi. Vallahi yeni ya adını koyalım. Tamam mı? Çıksın. Oradaki şeyin hükümet. Başbakan olduğu zaman o Ama eski sistem çok kolay düşerdi. 226'yı buldu düşürdü. Başbakanlar korku içinde diyor. Değil. Net bir sistem. Gelen şey olacak bir sistem. Anlatabiliyor muyum? Yine net işte o Beştepe'de hükümet kurulacaktır. Cumhurbaşkanı sembolik olacaktır. Ve ona göre şey değişecektir. Oturulur, konuşulur. Zor bir şey değil. Bu kurulur mu? Var bunun örnekleri. Ama şu kesin. Ben sana bir şey söyleyeyim. O seçim stresli olur mu?
Olmaz.
Olur mu? Demokrat tam herkesin rahat ettiği bir seçim olur.
Ya şu anki bizim sürecimizdeki seçimin stresli olacağı zaten kesin.
Heh.
Bu tartışmasız.
Tabii.
Ama ben bugün fotoğrafa baktığım zaman şunu görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar çıkmış olsa da ekonomide çok ciddi böyle çalkantılı bir dönem olsa da yağ fiyatları artmış olsa da akaryakıt bilmem fiyatları uçmuş olsa da toplumun büyük bir kesiminde inanılmaz bir sempatisi ve sevgisi var.
Tabii.
Bu da 2023'te çok ciddi bir avantaj gibi görüyorum
tabii,
ben.
Tabii tabii.
Özellikle bu doların işte 18'lerden aşağı düşmesi.
Recep Tayyip Erdoğan fenomenini şöyle analiz etmek lazım. İslami kesim, dindar kesim kendinin birinci sınıf yurttaş olmasını Tayyip Erdoğan'a bağlıyor. Yani laik kesimin, hiç kimse bunlara kusura bakmasın, laik kesimin Mustafa Kemal Atatürk'le kurduğu ilişkiye benzer bir ilişki İslami kesim Recep Tayyip Erdoğan'la kuruyor.
Son iki dakikamız var. Ne anlatırsın?
Bak gelin de her sonra gidelim. Seni de çok strese soksun.
Bence. Ya ben şok oldum ya.
Ya ama şok olacak bir konu yok. Aslında nedir biliyor musun? Hani her yerde konuşma.
Abi nasıl şok olmayayım? Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir karakter var. Masaya yumruğunu vuran, arkasından kitleler gelen. Mesela bu ülkede bak ben şunu çok net söyleyeyim. Sayın Erdoğan'ın dışında hiç kimse FETÖ'ye bu mücadeleyi veremezdi.
Veremez canım tabii ki.
Hiçbir siyasi ismin de peşine millet bu kadar takılıp mücadele vermezdi. Tabii. Ama şimdi böyle bir durumdayken sen diyorsun ki ya Cumhurbaşkanlığında işte
şu,
normal bir adam
şöyle
gelsin.
Söylüyorum, şöyle
öyle
söylüyorum.
Olsun. Bunu hayır, şu anda
ama şu var. Cumhurbaşkanlığı
kimse şey yapmaz yani.
Hayır bak abi Cumhurbaşkanı şu an Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı değil. Başkan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı tamam. Eski sistemde. Ahmet Necdet Sezer'in devamı bu Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer.
Tamam, değil.
Ha bana göre Hulusi Paşa da Milli Savunma Bakanı değil. Harbiye Nazırı. Milli Savunma Bakanı deyince aklıma benim Turhan Tayan geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir etkisi gücü yoktu ki. Bu Hulusi Akar'ın bir etkisi bir gücü yok denebilir mi?
İmkansız.
Ordunun başında ve geçen şeyde konuştu, bütçe konuşmasında. Gık yok. Süleyman Soylu konuşurken neler oldu gördün mü? Hulusi Paşa konuştu, gık yok mecliste. Gık gık. HDP'lilerden gık yok. CHP'lilerden gık yok. İYİ Partililerden gık yok. Herkes alkışladı. Hiç bu gündeme gelmedi. Hulusi Akar şu an çok güçlü bir figür. Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekilidir. Tamam. Kelimeleri doğru analiz etmek lazım. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı lafı doğru değil. Başkandır. Ben diyorum ki başkan ya da başbakan. Fark etmez. Zaten milletin iradesi Recep Tayyip Erdoğan ya da eğer Recep Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü bir lidersen sen seni oraya getirecektir. Ama bugün Erdoğanizm ve anti-Erdoğanizm diye. Bak diyorum öbür tarafta bir aday yok. Öbür tarafta tabii ne kadar dediğin gibi Tayyip Erdoğan'a bağlı insanlarımız varsa bir de anti-Erdoğanist olan insanlarımız var. Ha, o anti-Erdoğanist insanların çoğu da aslında bu rejimin yani yaptıklarını gayet destekleyecek insanlar ha. Yani bugün şimdi artık konumuz uzuyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bugünkü devletin yaptıklarını tek tek sıralarım. Atatürkçüler, Kemalistler çoğunu onaylıyor zaten. Ama Erdoğan'a kafayı takmışlar. İyi Parti %90'ını onaylıyor. Ekonomi hariç onlar değil. İşte ne bileyim Mavi Vatan, Barış Pınarı, Zeytin Dalı. Ama Erdoğan'a kafayı takmışlar. Tayyip Erdoğan. Yani Erdoğanizm ve Türkiye'de üçüncü bir ideoloji yok. Erdoğanizm, anti-Erdoğanizm var.
Başka hangisi, bir şey yok. Hangisi kazanır?
Abi hangisi kazanır sorusu zaten çok riskli bir soru. Çok stresli, çok kaotik bir soru. Anladın mı demek istediğimi şimdi? Evet. Bak sen kendi ağzınla aslında dediğime geldin. Hangisi kazanır demek bir savaş demektir.
Ya yok.
Evet. Hayır bir savaş. Lütfen bunu okuyayım. Bak bir savaş.
Yani Erdoğanizm, Erdoğan'ı sevenler ve Erdoğan anti-Erdoğanizm, Erdoğan'ı sevmeyenler.
Evet ama burada bak ne diyor? O tweette olduğu gibi. Halk diyor, Silivri'nin yeni sakinlerini kısa çekecek. Şimdi olay bu. Gerçekten çünkü oraya gider. Kim kazansa ama öbüründe yine Erdoğanizm olur, CHP olur, İYİ Parti olur. Saçma sapan ittifaklar, mittifaklar. Sen onu mu diyeceksin, ben bunu mu diyeceğim? Milliyetçi Hareket Partisi yine orada 50 yıllık bir parti. 50 de değil.
Abi 60. Şu anki fotoğrafa bakarak bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü şeye baktığım zaman, bu yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi seçimlere daha 17-18 ay var zamanında yapılacaksa. Bu süreçte ne olur onu bilmem.
Şimdi bak, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok desteklemiş. Şurada da bak benim ilk yazım Tayyip Bey'dir. Şurada Tayyip Bey'de resim var. İki tane çocuğun isim babası. Hatta geçen Arban Çağlayan'ı anlattım. O da güzel esprili oldu işte. Tayyip Bey beni arıyor. Ulan sen toptancı değil, perakendici değil, toptancıymışsın diyor ikizler önce falan. Ama bak bu tür bir, ben şunu düşünmesini istiyorum herkes. Bu tür bir kaos sonrası zaferde kimse mutlu olmaz. Tayyip Bey de mutlu olmaz. Öbür taraftan biri kazanacağına düşünürse o da mutlu olmaz. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Çünkü sen bak demin ne dedin abi sen? Stresli olacağı kesin. Ya ne gerek var bunu yaşamaya? Yani onun için bizim bunu üzerine düşünme, özellikle muhalefetin düşünmesi şart. Olay bu. Benim söylediğim o. Şu an muhalefet don't look up diyor. Olmaz bir şey diyor. Böyle bakıyor. Bak oraya bakmak istemiyor. Normal. Gideceğiz. Bir de ben şunu anlıyorum. Muhalefet şunu demiyor mu? Türkiye demokrasinin D'si kalmadı. Hukukun E'si kalmadı. 12 Eylül bile bundan iyiydi. Demiyor muhalefet. E seçim nasıl olacak o zaman abi? Ya muhalefet kendi içine çelişkili. Bunu demiyorlar mı? Bunu ben demiyorum. Muhalefet bunu diyor mu demiyor mu? Diyor mu?
Abi çok var ya. Bütün nerelere getirdin ya.
E öyle muhalefet bunu demiyor mu kardeşim? Demiyor mu?
Biz ne güzel filmi konuştuk.
Ya film işte bu be. Ya bak Ademciğim.
Abi biz burada bitirelim.
Ademciğim biz şu an
bizim seninle teşhirim. Yaptığımız programlar çok konuşuluyor.
Evet.
Bu muhtemelen daha çok konuşulacak.
Abi çünkü biz bir mesuliyeti yerine getiriyoruz. Aslında benim söylediklerim insanların söylediklerini bir toplama. Bak ne diyorum? Muhalefet ne diyor? Demokrasinin D'si yok diyor. Hukukun H'si yok diyor. 12 Eylül rejim bundan iyiydi diyor. Bak böyle diyor değil mi? Evet. Diktatörlük var diyor. Bilmem ne bizi dinliyor diyor. Bilmem ne bizi izliyor diyor. Bilmem ne teşkilatı dinliyor. Bilmem ne... Demedi mi Kemal Bey'e? Nasıl bu ortamda o zaman aynı muhalefet soruyorsun. Turos Türkiye Cumhuriyeti diyor. Güzel güzel seçimler olacak diyor. Abi nasıl olacak? Eğer bu dediğin doğruysa, bu dediğin yanlış. Seçim meçim öyle düşündüğün gibi olmaz. Eğer seçimler harika demokratik bir ortamda olacak, her şey mükemmel olacaksa o zaman demin dediğin çeşitlerin yanlış. Demek ki burada 12 Eylül rejimi yokmuş. Demek ki diktatörlük yokmuş. Demek ki demokrasi varmış, hukuk varmış, hukuk devleti varmış, insan hakları varmış. Hangisi? Bak ben muhalefetin sadece çelişkisini söyleyerek bunu bitiriyorum. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Bugün muhalefet hem demokrasi yok, hukuk yok, berbat, 12 Eylül'den beter diyor, dönüyor. Çok güzel olacak, seçimi alacağız, hayırlı olsun. Ay, ne oluyor ya? Bu nasıl olay ya? Ya diyorsun ki Norveç gibi soğuk ama bikiniyle dolaşacağım. Nasıl olur abi? Nasıl olur bu?
Yaşayıp göreceğiz abi.
İşte bu da tehlikeli. Bizim Türk milleti yaşayıp göreceğiz. Öncesinde biz söylememiz lazım. Yaşayıp görmek işte don't look up'la nasıl oldu? Don't look up nasıl bitti kardeşim bana söyle. Göster. Sorumluluktan kaçmasın. Don't look up nasıl bitti?
Don't look up valla. Kadın nasıl yedi ama hayvan?
Yedi ama ışık iyi. Ama dünya gitti, yok oldu.
Gitti evet.
Hayırlısı ben umut varım. Bunları biz söyleyeceğiz. Bizim yazarlar.
Valla ben senin söylediğin hiçbir şeye karışmıyorum. Aynen
yayınlıyoruz.
Ben karışmıyorum.
Sen karışma biz burada bunları konuşacağız.
Arkadaşlar ben filmi konuşmaya geldim.
Film işte bu. Film işte.
Konuşmaya geldim. Konu bambaşka yerlere geldi.
Kendini garantiye alıyor bak.
Abi ama ya çizdim.
Sen de sanki o 2200 kişinin içinde gideceklerden biri olacaksın.
Ya biz hiçbir bizim pergelimizin ayağı belli.
İşte oyna. Ülkemizi kimse ayrılmamalı. Kimse bir şey yaşamamalı. Bir de abi bak bu hala Türkiye'de birbirine insanlar. Sen kaçacaksın, sen gideceksin diye böyle bir ülke olur mu ya?
Abicim ya.
Böyle diyorlar.
Niye kaçalım kardeşim?
Öyle diyor millet birbirine. Sen bilmem helikopterle kaçacaksın diyor. O diyor ki kimin kaçtığını gördük diyor falan. Değil mi? Olay bu. Abi sorumluluk ve mesuliyet ve gerçekçilik. Gerçekçilik abi. Benim isteğim bu. Bir de muhalefetten özelleyeceğim. Gerçekçi teşhis. Kendi durumlarını gerçekçi teşhis. Buna yönelik kabadayılık yapmadan öneri. O öneriyi dürüstçe yapsınlar. Sonrasında ya, iktidar tamam, güçleri reddetsin. Neyse hadi kapat.
Arkadaşlar bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Vallahi ilginç bir röportaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir yani.